Ayrım 6.
Gusül abdesti aldı. Koğuşun bir köşesinde, ranzaların arasında seccadesini serip namaza durdu. Kur'an-ı Kerim okudu ranzasında biraz. Sabah sayımından sonra imam, önde gelen arkadaşlarını toplantıya çağırdı. Yemekhanenin bir köşesinde oturdular, çevreye iki gözcü koydular. İmam fısıltıyla, "Arkadaşlar, ben solculara bir saldırmazlık anlaşması teklifi götürülmesinden yanayım," dedi. A2'deki arkadaşlar geçmişte solculara pusu kurmakla hata ettiler. Onlar devletin barıştır karıştır politikasını yıkmak için çalışıyorlar. Biz onların işini kolaylaştırmamalıyız. Barıştır karıştır politikasına karşı çıkarak ekmeklerine yağ sürmemeliyiz. Devletin politikasını beğenmeyebiliriz ama kızıllarla aynı paralele düşmeyelim. Geçenlerde bu mesafeyi Abdül'e Ömer'e açacaktım. Araya sürtüşmeler girdi. Kısa bir sessizlik oldu. Moğol bıyıklarını sıvazladı Abdül. Tesbihini şakırdattı sıkıntıyla. Benzi tütün sarısını emmiş gibiydi. Bundan sonra bana dokunmadıkları müddetçe solcularla yapılacak kavgalara katılmak istemiyorum. Canımı Çıngar Meydanı'nda bulmadım. Gün 24 saat karşılıklı birbirimizi kolluyoruz. Ha saldırdılar, ha saldıracaklar gerilimiyle ömür törpülüyoruz. Sürü gibi toplu hareket ediyoruz. Tek başına tuvalete gitmek, volta atmak, havaya çıkmak, yatakhanede kalmak mümkün değil. Köşelere sıkışmak, takipler, fiskoslar, laf çakmalar, homurdanmalar, havlamalar sinir bırakmadı bende. Rezil bir psikolojik savaş içindeyiz. Sapasağlam bir insandım, çürüye çıktım. Uyuyamıyorum, kıvranıyorum mide ağrılarıyla. Basur memesi şişti, sarktı iyice. Kabızlık mahvediyor. Ben anlamıyorum, biz bu devlete ne yaptık da bize bu zulmü reva görüyor? Bir saldırmazlık anlaşmasına dünden razıyım ama solcular yanaşmazlar. Çünkü devlete yardım edelim diye bir yığın ispiyon verdik idareye. Gerek bazı idarecilerin cahilliğinden, tecrübesizliğinden, gerekse idare içinde onlara yaranmak isteyen bazı namussuzların laf ulaştırmasından dolayı bütün ispiyonlarımızı öğrendiler. Aslında bu şartlarda ispiyona karşıyım. Devlet benim can güvenliğimi düşünmedikten sonra ben niye düşüneyim devleti? Afallamışlardı. Saldırılarıyla solcuları çil yavrusu gibi dağıtan Abdül'e ne olmuştu böyle? Böylesine cesur ve mert bir ülkücü yılamazdı. Nasıl konuşuyordu Allah aşkına? Abdül'e yakışır mıydı bu sözler? Bu sırada gözcülerden birisi imama sokuldu. İmam abi dedi, solcuların fiskosları yoğunlaştı, sürekli bizim tarafı kesiyorlar. O Ataner alçağı yine laf attı. Aniden topluca saldırabilirler ona göre. İmam endişeli titrek bir tonda, "Bugün genel arama ihtimali var. Üstelik onların yarısı açlık grevindedir. Saldıracaklarını sanmıyorum. Sözlü sataşmalara cevap vermeyin. Toplu halde alt ranzalarda oturun. Kimse yatakhanenin ortasında voltalamasın. Duvardaki mazgalın başında bir adam dursun. Saldırdıkları zaman bağırarak haberdar etsin gardiyanları." Gözcü gittikten sonra söz sırası Ömer'e geldi. Sinirinden elleri titriyordu. Parmakları ve bıyıkları bal mumu gibi sararmıştı. Uykusuzluğun kırmızı dumanı çizgi çizgi çöreklenmişti gözlerinin akına. Derin bir soluk aldı, ellerine baktı. "Ben Abdül'ün görüşlerine katılmıyorum," dedi. "Bir ülkücü, bir Türk milliyetçisi böyle konuşmaz. Yanlış duymadımsa Abdül resmen ülkücülerle komünistler arasında çıkacak kavgalarda tarafsız kalacağını söylüyor. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir kafa? Biz bu mübarek topraklar için dövüşmüyor muyuz? Uğruna milyonlarca Türk oğlu Türk'ün şehit düştüğü bu devletin selameti ve yücelmesi için dövüşmüyor muyuz? Ne çabuk unuttun Türklüğün o şanlı, tertemiz ülkülerini, Türk milliyetçiliğinin 9 temel prensibini, gayesini, 9 ışığını? Ben canımı Cıngar Meydanı'nda mı buldum?" diyor. Hangi ülkücü böyle konuşur? Abdül'ün öfkeden kulakları ürperiyordu. Kasığına kancık dolanmış gibiydi. Yüreği sıkışıyor, kalçaları terliyordu boncuk boncuk. "Bana maval okuma be," diye çıkıştı. "Mukaddes toprağı, milliyetçiliği, Türkçülüğü senden öğrenecek değilim. Sen bunları hecelerken ben ayağımın kokusuyla yan gelip cezaevinde çile dolduruyordum aslanım." İmam sakin ve babacan bir edayla araya girdi. "Abdül, Allah aşkına müdahale etme. Söz sırası Ömer'dedir. Fikrinin mecrasını değiştirme. Bittikten sonra cevap verirsin. Görüyorsunuz, azgın domuz sürüsünün arasında tartışıyoruz. Didişmemizin zamanı mı şimdi? Ömer sen devam et." Kocamış develer gibi alt dudağı sarkmıştı Ömer'in. Küfür küpü kesilmişti. Solcular olmasa patlayacaktı bomba gibi. Neymiş efendim? Biz geçmişte idareye ispiyon yapıyormuşuz. İspiyonculuk adi mahkumlara mahsustur. Buradaki ülküdaşlarıma iftira ve hakaret ediyorsun. Solcular koğuşlar arasında haberleşme mekanizması kurmuşlar. Bu mekanizmayla tartışıyorlar. Hem bize hem de devletimize karşı hareket birliği sağlıyorlar. Biz bunu ince, titiz gözlemlerimizle tespit edip idareye bildiriyoruz. Bildirmeyelim mi? Yani kızılların göz göre göre kuyumuzu kazmalarına, devletimizi güç duruma düşürmelerine seyirci mi kalalım? Adamların yakın geleceğe dair düşüncelerini öğreniyoruz. Her komünist grubun eğilimini, düşüncesini ve bu gruplar arasındaki sürtüşmeleri, rekabetleri bildirmeyecek miyiz? Biz kendi bencil çıkarlarımız için mi yapıyoruz bunu? İspiyon, şahsi çıkarlar için yapılır. Sen bu kafayla dışarıda dev solun silahlı grubunun yerini bilsen devlete bildirmezsin. Evet, bildirmem. Gider kendim basarım. Vay be, bilmediğimiz ne de çok şey varmış diye acı acı gülümsedi Ömer. Titreyen ince saz parmaklı elleriyle alnını sıvazladı. Bir sigara yaktı, sessizleşti. Bitirdin mi? Yok dedi imama bakarak. Benim asıl üzerinde durmak istediğim husus solcuların karşısındaki durumumuzdur. Sürekli olarak onların baskısı altındayız ve inisiyatif onların elindedir. Bu neden böyledir? Çünkü içimizde kararlı bir birlik yoktur. Onlar hep saldırı, biz ise savunma pozisyonundayız. Ne zaman saldıracaklar, sabah mı, gece mi, öğle mi diye sürekli bu soruların ağırlığı altında eziliyoruz. Sözlü sataşmalara bile cevap veremez hale geldik. Kavga çıkarmayalım, devletin barıştır karıştır siyasetini bir yandan da biz didiklemeyelim diyoruz ama sonuçta yine biz eziliyoruz. Dediğime geliyorsun dedi Abdül. Hayır, hayır, senin gibi düşünemem ben. Ben diyorum ki bundan sonra yıldırma siyaseti gütmeliyiz. Dişe diş, göze göz taktiğini izleyerek psikolojik hakimiyete ele geçirmeliyiz. Kavgalarda her birimiz birer Kürşat, birer Urungu, birer Alper Tunga olmamız gerekirken utanç verecek tavırlar içine giriyoruz. Onlar korksun, biz neden korkalım ki? Vatan sevgisi bizde, millet sevgisi, bayrak ve Allah sevgisi yine bizde. İnancın zerresi var mı onlarda? Uşaklık denilen kavram sevda haline gelmiştir onlarda. İmansızların direnişini kırmak sorun mu sanki? Abdül küfredercesine gülümsedi. Haşin haşin şakırdattı tesbihini. Güzel akıl veriyorsun diye çıkıştı. Ama ortalık kıvılcımlanıp da kavga ihtimali güçlendiğinde hastayım diye dilekçe verip soluğu revirde alıyorsun. Nasıl olsa doktorlarla aran iyi. Öfkesinden gözleri kızardı Ömer'in. Ruhunu cin sürüsü bastı. Alçaklığın bu kadarına da pes doğrusu dedi. Hastalığımı kavga kaçkınlığı gösterecek kadar acizleşiyorsun şirret herif. Şirretlik senin kanının mayasıdır diye kükredi Abdül. İmam her ikisini de kollarından çekti, etrafı kolladı. Mahzun bir sesle, bağırmayın biraderler dedi. Aramızdaki anlaşmazlıkları komünistlere duyurmak mı istiyorsunuz? Zaten yeterince duyurduk. Yanlış davranıyorsun Abdül. Hastalıkları kullanma arkadaş, bir Müslümana yakışmaz bu. Doğru söylüyorum. Doğru değil, inatlaşma. Kavgadan kaçanlar tarafsıza gidenlerdir. Kinle, önyargılarla hareket etmeyelim. Evet, Suudi kardeş, söz sırası sende. Konuş kapatalım bitsin. Suudi dişlerini gıcırdattı. Ne kaderim kader, ne kısmetim kısmettir diye düşündü. Bacak bacak üzerine attı, yutkundu. Diğerlerinin beklemesine aldırmaksızın ağır ağır çekmeye başladı 99'luk tesbihini. Her hafta özenerek pro sabunuyla yıkadığı tesbihinin püskülünü kokladı. Yeleğinin cebinden çıkardığı köstekli saatine baktı. Kılıfına daldırıp yeniden itinayla cebine yerleştirdi. Elini usuldan başına götürdü. Minber yeşili beresini düzeltti. İlk kez peş peşe şiddetli bir şekilde aksırdı. Çok şükür sen büyüksün Allah'ım diye mırıldandı. Bir daha kokladı mübarek püskülü. Evet Suudi kardeşim seni bekliyoruz diye üsteledi imam. Vallahi vaziyeti derseniz vaziyet pek iyi değil diyerek badem bıyıklarını efendice sıvazladı Suudi. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Bir gün olsun şöyle can güvenliği gönül hoşluğuyla abdest alıp namaz kılamıyoruz. Toplu haldeyiz, burada bir cemaatiz. Ezan-ı Muhammediye'yi okuyup toplu halde ibadet etmemiz lazımdır. Ama rahatsız olurlar, ezan-ı Muhammediye'ye laf dokundururlar diye korkumuzdan okuyamıyoruz. İmamlı müezzinli, cemaat halinde ibadet edemiyoruz. Cahiliye devrinin ilk Müslümanları misali, tek tek, dipte köşede, ranza aralarında eda ediyoruz. Tesbihinin püskülünü kokladı. Parmaklarıyla cebindeki pro sabununu sıvazladı, kokuyu püsküle verdi, yeniden kokladı derin derin. Zamane dervişlerinin edasıyla, "Vallahi," dedi, "bu keferelerle uğraşmak, şeytanla uğraşmaktan daha zordur. Dışarıda polisle köşe kapmaca, tüymece, kovalamaca, atlamaca oynaya oynaya iblisin şahını şaşırtır hale gelmişler. Ben bu şeytan sürüsünün saldırmazlık hususunda bizlerle anlaşacaklarını zannetmiyorum. Ama yine de Allah'tan umut kesilmez. Denemekte hayır var. Aman aman dikkatli olmalıyız. Saldırmayız derler, rehavete kapılırız, aniden tepemize bindirirler. En barışçı, en uysal, en melaike göründükleri bir anda zehirlerini akıtırlar. Biraderlerin birbirlerini suçlamaları da doğru değildir. Akbabalar gökte dönenip duruyorlar. Gölgeleri toprağı yalıyor. Civcivler ise analarının karnı altında birleşeceklerine, şurada burada birbirlerini didikleyip duruyorlar. Diyeceğim bu kadardır ve selam. İmam, kuzusu ölmüş koyunlar gibi melül melül baktı Suudi'ye. Bu kadar konuşmamız kafidir, dedi. Sonuç olarak solculara teklif götürelim. Bu teklifi kabul etmeseler de önemli değil. İçlerinde kavgaya karşı olanlar var. Bu teklif onları birbirine düşürür belki. Parçalar karpuz gibi. İnşallah, dedi Suudi. Öğleden sonra imam, aracılık işlerinin erbabı, yetim yadigarı solculara gönderdi. Yadigar, kümesin etrafında dolanan tecrübeli tilkiler gibi sol grupların etrafında dolanmaya başladı. Teklifi kime açmalıydı? Kavgacılardan uzak durdu. Köşede sohbete dalan bir grup ılıman, akıllı solcuya yaklaştı efendice. Selam verip gülümsedi. "Bir dakika arkadaşlar," dedi. "Bizim liderler sizin konseyle konuşmak istiyor. Görüşüp görüşmeyeceklerini bizlere bildirirlerse iyi olur. Bir zahmet bildirin konseye." Solcuların sohbeti değişti. İkili üçlü gruplar halinde, voltalarda, ranzalarda, akşama kadar tartıştılar bu öneriyi. Sağcılar kendi ranzalarına yerleşerek bu sohbetleri çaktırmadan gözlemlemeye başladılar. El kol hareketlerinden, mimiklerden, konuşma biçiminden, kimlerin nasıl tavır takındıklarını çıkarmaya çabaladılar. Tüm sağcılar kitap okuyor görünüyordu ama gözlerinin görmediği tek şey satırlardı. Akşam sol grupların temsilcilerinden oluşan koğuş konseyi toplandı. Toplantıyı en kalabalık grubun temsilcisi Avni yönetiyordu. "Arkadaşlar, öneriyi tartıştınız sanırım," dedi Avni. "Şimdi herkes görüşlerini tek tek söylesin. Bir karara varalım." Herkes birbirinin yüzüne baktı. Tesbih şakırtılarının arasından Cebeli'nin kısık, cızırtılı sesi yükseldi. "Ben karşıyım bunlarla konuşmaya," diye kesip attı. "Kuzu kurtla neyi konuşacak? Bunların içlerinde sürüye damlayıp da ağzına kan bulaşmayan çok az kurt var. Karanlıkla aydınlık hiç iç içe olur mu?" "Olur," dedi Serkan. Olursa döşeğini al git. Onların ranzaları arasında yat," diye kızdı Cebeli. "Ben karşıyım arkadaşlar onlarla konuşmaya. Hepsi bu." "Müsaadenizle ben konuşayım," dedi Serkan. Kısa bir sessizlik oldu. "Bence bunlarla konuşmalıyız. Bunların içinde üç eğilim var. Birinciler halis muhlis kafatasçıdır. Palavranın feriştahı, gösterişin, entrikanın ve saldırganlığın alası bunlardadır. Hiçbir değer yargıları yoktur ve İslam'a bağlılıkları sahtedir. A2'deki pusuyu kuranlar, şimdiye kadar birçok meselede bizi idareye ispiyonlayanlar bunlardır. Başlarında Ömer vardır." Birbirlerinin yüzüne baktılar sessizce. Sigara dumanı tesbih şakırtılarını sardı. "İkinciler, önce Müslüman sonra Türk'üm diyenlerdir. Bunlar birinciler kadar saldırgan değiller. Bize karşı herhangi bir saldırıya veya horozlanmaya gönülleri yoktur. Bunlar diğerleri gibi şehir lümpeni değil, köy camilerinin uyanıklarındandır. İnançlarında samimiler, sıkışmadıkça ispiyon yapmaktan yana değiller. İmamla Suudi'dir bunların başını çekenler. Yarı selametçidirler. Suudi tam selametçidir, peygamber hindisidir." Yayvan yayvan gülümsediler. Suudi'yi görünce hep gülümsüyorlardı zaten. Nazar boncuğunda güldürü tılsımı var diye takılıyorlardı. Üçüncüler ise yılgınlık içinde olan ve kendi paçalarını esas alan unsurlardır. Bunlar disiplin ve itaat isteyen faşist hareketten uzak durmaya, kafalarını dinlemeye çalışıyorlar. İnançlarını deryaların dalgalarında yitirmişler. Başlarını gerçekten de iyi bir kavgacı olan Abdül çekiyor. Bunlarla konuşurken tüm bu durumları göz önünde bulundurmak zorundayız. Onlara ilkin şunu demeliyiz. "Evet, sizlerle konuşmak istiyoruz. Ama A2'de arkadaşlarımıza pusu kuranlarla değil, ispiyoncularla değil, Ömer ve ona yakın kişilerle, yani kafatasçılarla değil. Herkes dikkat kesilmişti. Herkesin kafası basıyordu. Ama bu hiç görülmemiş, duyulmamış bir şeydi. Diğer koğuşlar ne derlerdi? Uzlaşıcılıkla suçlamazlar mıydı? Eğer bu şartlarımızı kabul ederlerse oturur konuşuruz. Saldırmazlık konusunda bence onlara şunu demeliyiz. Tarafsız koğuşlara gitmek için idareye dilekçe verin. Dilekçe verin çünkü bizler karıştır barıştır politikasına karşıyız. Uzlaşmaz sınıfların bilinçli unsurlarını demir yumrukla barıştırma olarak görünen bu politika bizlere boyun eğmeyi ve teslimiyeti dayatıyor. Bu politika siyasi varlığımızı doğrudan tehdit ediyor. Eğer tarafsız koğuşlara gitmek için dilekçe verirseniz sizlere saldırmayacağız. Ama sadece sizlere, pusucular, ispiyoncular, azılı katiller için aynı sözü vermiyoruz demeliyiz. Serkan'ın susmasıyla sancılı bir sessizlik çöktü. Avni tek tek seyretti düşünen alınları. Cebeli'nin ayağı ilenmiş porsuk derisinden beter kokuyordu. Çoğunluk geviş getiriyor ya da kaşınıyordu. Kim konuşacaktı, konuşsa bile ne konuşacaktı? Deli Tavas burnunu 3 kere peş peşe çekti. Gözlerini kırpıştırdı. Ayağa kalktı, oturdu. Yeniden ayağa kalktı. Millete tepeden baktı. Yeniden oturdu. Bu onun konuşacağının işaretiydi. Ben konuşacağım diye atıldı Tavas. Hangi şart altında, hangi şekilde, hangi saniyede olursa olsun uzlaşmaya karşıyım. Güçlerimizi iyi mevzilendirmeli, genel stratejimizin gereği olarak en kısa zamanda zortlatma ve miyavlatma saldırısına geçmeliyiz. Tepeden yıldırım, dipten deprem. Bıyık altından gülümsediler. Can şenliği konuşmaya başlamıştı. Avni, manyakolog yine dağıttı diye iç geçirdi. Serkan bakışlarıyla Avni'ye, cezaevidir, delileri de dinlemek zorundayız mesajını verdi. Tavas, general ciddiyetiyle sürdürüyordu konuşmasını. Uzlaşma atılımın kelepçesidir. Kuvvetlerimizin komutanını ve komutan yardımcısını derhal atamalıyız. Liberalizm afyondur. Alımlı kerhane kısrağı gibi mayıştırır insanı liberalizm. Liberalizme sulanan çok sallaş kelle var aramızda. Tatlı tatlı gülüşmeler oldu. Bu adam da olmasa bu cezaevi çekilmez diye düşündü Cebeli. Tavas gülenlere bozuldu. Burun kanatlarını azgın aygırlar gibi körüklendirdi. Ters ters baktı gülenlere. Burada başçavuşun beygiri zarsurt etmiyor dedi. Felsefenin ırzına geçmeyin. Kaderimizi konuşuyoruz. Özellikle içimizde birkaç insancık var ki adları önemli değil, kendilerini Köroğlu sanıyorlar. Gerçekte bunlar uyuz buzağılık çağlarını yaşıyorlar. Boğa olabilmeleri için önce danalık, sonra moziklik, sonra da tosunluk aşamalarından geçmeleri gerekiyor. Her biri önüne çopur bir havuç yapıştırmış, kendisini boğa sanıyor. Bunlar bu kafayla giderlerse yumruklarını daha tosunken hayatın kerpetenine kaptırır ve kesinlikle öküzleşirler. Boyunduruğun hakkını bile veremezler. Gülmemek için kendilerini güçlükle zapt edebiliyorlardı. Zaman zaman zorlu kıkırdamalar, firari gülüşler oluyordu. Avni de gevşeyip irişiyordu. Ama Tavas'ın bağırarak sağcılar karşısında kendilerini güç durumda bırakmasından çekindiği için hemen ciddileşiyor, gülenlere ağırbaşlı bir tavırla müdahale ediyordu. Tavas arkadaş, konuşmanı biraz öz tutarsan iyi olur diye hatırlattı Avni. Tavas önce, şunlara bir zılgıt çeksem mi diye düşündü. Ciddiyet üzerine bir nutuk çekmek istedi. Burnunu 5 kere çekti, gözlerini kırpıştırdı, vazgeçti. Avni'nin uyarısını hatırladı. Konuşmasını sürdürmenin tarihi bir sorumluluk olduğu kanısına vardı. Bu koğuşun çil horozu biziz dedi. Onlar kendilerini Tanrı Dağı'nın kurtları kadar yırtıcı, tilkileri kadar kurnaz sanıyorlar. Aslında bu koğuşun babaç kurtları ve harika tilkileri biziz. Onlar olsa olsa yürüdükçe çakıldakları zil gibi şakırdayan uyuz Tunus tilkisi olabilirler. Akıllarınca bizi Ali Cengiz tongasına düşürecekler. Saldırmazlık sözü verdik kardeşler, uyuyun uyuyun, Yasin tulumu gibi mışıl mışıl uyuyun diyecekler. Sonra da bindirecekler, şafak horozunu afiyetle yiyecekler. Nah alırsın uzlaşmayı, ben size bir hikaye anlatayım. Millet gevşeyerek yan geldi. Rehavet içinde keyifle, gülücüklü bakışlarla dinlemeye koyuldu. Sağcılar Tavas'ın bu kadar uzun konuşmasına bir anlam veremiyorlardı. Bir kış sabahı aç, uyuz, çakıldaklı tilkilerden birisi kümese yaklaşıyor. Horoz kardeş, horoz kardeş diyor. Sabah oldu. Abdestini al, ezanını oku. Tavuklarla birlikte çık da namaz kılalım. Horoz kümesteki tavuklara kurnazca göz kırparak hay hay diyor. Tilki kardeş, iyi ki de geldin, toplu halde kılalım. Yalnız namaz düzeni nasıl olacak diye soruyor. Tilki, bu da sorulur mu hiç be canım efendim diyor. Ben deniz yeni Müslüman olmuş birisiyim. En önde ezanını her sabah dağlardan duyduğum o ulu Habeşi müezzin horoz kardeş durmalıdır. Onun arkasında ehli Müslüman tavuk kardeşler dizilmeli. En arkada ise şu aciz kulumuz yer almalıdır. Horoz büyük bir memnuniyetle hay hay diyor. Önerdiğiniz namaz düzeni çok hoşuma gitti. Yalnız bir eksikliği var. Tilki neymiş eksikliği canım biraderim diye soruyor. Horoz efendim diyor. Benim cemaate imamlık yapmama gerek yok. Ben balkonda, felkende kılarım. Bizim imamımız var. Tilki büyük bir merakla kimdir, nerededir diye soruyor. Efendim diyor horoz, imamımız kümesin arkasında uyuyor. Bir zahmet kaldırın da abdestini alsın. Tilki alel acele kümesin arkasına bakıyor ki bir de ne görsün. Çarçur ağızlı kocaman bir kangal köpeğidir uyuyan. Tabii durur mu hiç? Ya Allah, tabana kuvvet seyirtiyor. Horoz başını kümesin kapısından çıkararak tilki kardeş, tilki kardeş, hayırdır inşallah. Nereye böyle şimşek hızıyla diye bağırıyor. Tilki sorma kardeş diyor, abdestim bozuldu. Keyifli keyifli güldüler. Tavas gülenlere kızmadı bu sefer. Burnunu çekti peş peşe. Bir bilgin ciddiyetiyle alın çatını buruşturdu. Kafa derisini ileri geri hareket ettirerek dikkatleri kırlaşmış saçlarına çekti. Kulaklarını maharetle oynattı. İlle de bir öneri götürelim diyorsak onlara abdest bozduracak, cinli çıngarlı bir öneri götürmeliyiz dedi. Sağcılar solcuların toplantıda gülmelerini, ciddiyetsizliklerini, sallapati oturuşlarını, pişmiş kelleler gibi diş gösterişlerini büyük bir kızgınlık ve gerginlikle izliyorlardı. Yadigar imama dönerek, şu hale bak dedi, şerefsizlerde ciddiyetin zerresi yok. Toplanmışlar, güya bizim öneriyi görüşüyorlar, hergele sürüsü. Acaba niye gülüyorlar, dedi imam. Neye gülecekler? Tavas soytarısına gülüyorlar. Hem kafa buluyor hem de bize gösteriş yapıyorlar. Bakın biz delilerimizin bile görüşlerini, oylarını alıyoruz demeye getiriyorlar. Hem ciddi hem sulu, hem mağrur hem madrabaz diye işte buna derler. Sohbete Suudi'nin de katılmasıyla yatakhanedeki toplantı hakkında yorumlar zenginleşti. Uzlaşacaklar, saldıracaklar, parçalanacaklar, oyalanacaklar. Caklar, cıklar, cuklar çoğalırken toplantı da sürüyordu. Tavas'ın konuşmasından sonra tartışmalar kızıştı. Serkan, sağcılara karşı gözü kapalı, kabadayı varidar bir siyasete karşı olduğunu yineledi. Karşı saflardaki tüm çelişkilerin, her tondaki eğilimlerin bilinmesi ve mücadelede bu gerçeklerin hesaba katılması gereğine değindi. Hiç taviz yok anlayışına karşı çıktı. Düşmanı parçalayan tavizsiz siyasetlerin nesli azalmıştı çağımızda. Bazı kişilerin izledikleri çizgi, karşı tarafın birliğini güçlendirmeye hizmet ediyordu. En azılları diğerlerinden tecrit etme siyaseti, hayatın doğal mantığında vardı. Avni Serkan'ı destekledi. Cebeli, Hindi gibi yutkundu, çok kısa görüşmek şartıyla ikna oldu. Sağcılarla görüşmenin iki ya da üç cümleyi geçmemesinin iyi olacağını da ekledi.